Selam herkese. İkinci sene düzenlediğimiz ürün yöneticileri için veri analizi eğitim programımız Şubat ayında başlıyor. Toplamda 13 saatlik online eğitim içeren bu programa, ürün geliştirme sürecinde veri okuma ve anlamlandırma konusunda kendini geliştirmek isteyenler katılabilir. Detaylı bilgiye üretimbandı.com veya bölüm notlarından ulaşabilirsin. Ayrıca üretim bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ceyhun Derinboğaz. Hoş geldin Ceyhun.
Merhaba, hoş bulduk. Davetin için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim katıldığın için. Ceyhun en son Trivago'da Data Engineering takım liderliği yapıyordu, team lead'liğini yapıyordu. Şimdi de 2 ay öncesinde başlayan bir güzel bir maceraya atıldı. TexCortex adında bir AI startup'ını kurdu. Çok kısaca kendini ve aslında TexCortex'i de bahsedebilir misin?
Tabii, bahsettiğin gibi Trivago'da çalışıyordum bir süredir. Şimdi de kendi startup'ımı kurdum TexCortex adında. Bunun daha öncesinde de birçok startup maceram oldu farklı alanlarda. Onlardan bahsedecek olursak şimdi bayağı uzağa konuşma, o yüzden onları kısa geçiyorum. Şu an üzerinde çalıştığım projeden belki kısaca bahsedecek olursak, bir GPT-2, GPT-3 gibi architecture modellerini kullanan, AI modellerini kullanan bir content üreten bir, nasıl diyeyim, bir SaaS uygulama. E-commerce alanında kullanılmak üzere aynı zamanda marketing işlevi görecek şekilde content üretebiliyor. Şu an bunun üzerine çalışıyorum. İşte daha çok teknik tarafında, yani ürünün sıfırdan, konseptinin yapılmasından, işte tasarımından vesairesinden backend'inin frontend'inin yazılmasına kadar, yani tek kişi olarak her şeyi yapıyorum. Burada işte Berlin'de ikamet ediyorum şu an. Son 5 senedir Almanya'dayım. Almanya'ya geliş hikayemde kendi startup'ım vardı gene. Grafentek isminde. 2013 yılında kurdum. O 2015 yılında bir yerli ve Alman ortaklı bir firma tarafından satın alındı. Ondan sonra onların bünyesinde çalışmak için öncelikle Leipzig şehrine taşındım Almanya'da 2015'te. Daha sonra da işte kendimi Berlin'de buldum. Son işte bir senedir falan buradayım. Böyle kısaca anlatacak olursak.
Süper. Bu, yani ondan da biraz bahsederiz ama GPT-3'ü API olarak mı kullanıyor, yoksa ayrıca ona benzer bir model mi var?
Aslında GPT-3 benziyor fakat GPT-3'ü kullanmıyor şu an. Şu an zaten app online, hani linkini de ekleyebiliriz daha sonra. app.texcortex.com diye oradan girip bakılabilir. GPT-2 modelini kullanıyor. Sebebi de şu: GPT-3 API olarak, API key aldığınız zaman bunu kullanabiliyorsunuz ama yani fiyat olarak birazcık maliyetli. Ben de bu konu üzerine zaten 2,5-3 senedir falan çalışıyorum GPT üzerinde. Yani text, nasıl denir, natural language generation ve benzeri konularda. O yüzden zaten kendi serverlarımızı vesaire de yapmıştık yani Trivago'da da. O yüzden oradaki biraz da knowledge'ı burada da tekrar hayata geçirip o şekilde çalışıyoruz. GPT-3'e benzer ama GPT-2 kullanıyoruz şu an.
Anladım. Okey. Bu e-ticaretteki ürün özellik metinleri falan mı?
Evet.
Onları mı?
Evet. Aynen.
Üretiyor.
Aynen. Onları o şekilde generate ediyor. Ama onun dışında birçok alanda şu an tam biz de product market fit'i bulmaya çalışıyoruz. Yani launch edeli ne kadar oldu? Yani Shopify App Store'da var şu an. 7-8 gün oldu. Shopify App Store'da da, yani daha ilk çıktığı günden itibaren 15-20 tane indiren oldu, kullanan oldu. Hatta 3 tane paid user bile var yani şu an. Kusura bakmayın, İngilizce çok kelime karıştırıyorum şeyin içine. Bütün gün burada benim konuşmalar defili. Kusura bakmayın. Öyle.
Süper. Şimdi aslında biraz şeyden başlayalım istiyorum. Ya Trivago'daki pozisyonun data engineering pozisyonuydu. Orada takım liderliği yapıyordun. Şimdi hani Trivago'yu hepimiz biliyoruz. Hani
evet.
Seyahat alanında bolca reklamları da gördük bir ara. Türkiye'de özellikle YouTube'da bayağı bütçe harcadılar.
Aynen.
Ne yaptıklarınızı biliyoruz ama şimdi ekip, ne kadar büyük bir ekip, ne kadar büyük bir operasyondan bahsediyoruz? Böyle bir hani yukarıdan başlayıp biraz böyle bir detaylandıralım istedim. Kaç kişi çalışıyordu şirkette toplamda?
Toplamda bir aralar 1200 kişiydi rakam. Daha Daha sonra o rakam azaldı tabii. Koronanın etkisiyle bayağı bir küçülmeye gidildi. İşte Almanya'da yani Düsseldorf'ta headquarterları, asıl merkezleri. Orada Google gibi bir kampüsü var kendisinin. Bayağı işte kendi içerisinde ofislerinden tut da işte restoranlarına kadar her şey olan bir kampüsü var. Onun dışında Amsterdam, Palma de Mallorca ve Leipzig'de ofislerimiz vardı. Ben Leipzig ofisinde çalışıyordum. Fakat işte 2000, yani bu işte korona kriziyle birlikte bütün external bu işte diğer şeyleri kapatma kararı aldılar. Küçülmeye gittikleri için. En son bu şekildeydi ama tabii küçülme olmadan önce oldukça büyüktü. Yani alanında en büyük lider Meta Search Engine'lerden bir tanesiydi. Expedia tarafından satın alındıktan sonra daha da hızlı büyümeye başladı. Yani daha da büyüttü ulaşabildiği bölgeleri, ülkeleri vesaire. Onun dışında işte belki hani birazcık daha fikir vermek açısından Trivago tam bir aslında Booking.com gibi bir şey değil, araç değil. Biz daha çok bir Google gibi çalışıyoruz. Yani bir arama motoru gibi çalışıyoruz. Bu arama motoru da fiyatları karşılaştırıyor oteller için. Daha sonra siz bunlardan birisini satın aldığınız zaman arada bir komisyon ya da eğer öyle çalışmıyorsa da işte cost per click ya da işte cost per impression falan gibi farklı modeller var. Reklam gelirleri üzerinden ayakta kalan ve büyümeye devam eden bir şirket. Bu şekilde kendi içinde operasyonları işte teknoloji anlamında yani infrastructure teknoloji anlamında bir tarafta. Bir tarafta key account manager'ları var işte bu bütün işte otellerle yeni partnerlarla yeni nasıl denir yeni bağlantı kurulacak yeni şirketlerle ilişki kuran bir kısım var. Onun dışında işte tabii kendi içinde teknolojiye baktığımız zaman o da içinde ayrılıyor işte UI UX tarafı var. Orada işte bütün traveler experience diye geçiyor mesela bizde o ekip. Traveler Experience gibi yeni işte fikirler geliştirme, yeni product ürünlerinin geliştirmesi gibi işlerde etkili. Onun dışında işte Trivago Cloud Services var. Kendi içimizde kendi cloud'umuz var. Orada kendi işte bütün sistemleri yöneten sistem adminler vesaire orada çalışıyor. Infrastructure DevOps'lar. Onun dışında da daha küçük birimler olarak alt alta doğru gitmeye başlıyor. Benim çalıştığım bölümde Leipzig'de Express Booking diye bir ekibin data engineering tarafındaydım. Yani Trivago'nun içinde de birçok farklı ürün var. İşte Express Booking bunlardan bir tanesiydi projelerden. Ben de o bölümün data engineering başındaydım. Data mühendisliğinin, veri mühendisliğinin başındaydım.
Anladım. Peki bu veri mühendisliğinden biraz bahsedersek tam olarak ne yapar bu pozisyon?
Tabii. Veri mühendisi şöyle. Yani bizim yaptığımız için aslında şu an siz herhangi bir web sitesiyle interaksiyona geçtiğiniz anda bu Google olsun, Trivago olsun, herhangi bir yer olsun birçok data toplanıyor işte cookie'lerle ya da işte farklı belki backend'de bir logging mekanizmasıyla vesaire biz birçok data topluyoruz. Yani farklı herkes bunu yapıyor. Fakat yani son dönemlerde bu datanın yoğunluğu o kadar arttı ki o kadar fazla data toplanıyor ki artık bunları efektif bir şekilde kullanabilecek hale getirmek için bir mühendislik eforu gerekiyor üstünde. Örnek vermek olursa şimdi işte head of product'ın sen de oradan bilirsin verinin önemi. Ürünün benchmarklanması, ürünün performansını iyileştirmesine çok önemli bir yere sahip. Fakat bunu yapabilmek için datayı iyi kullanmak gerekiyor. Bizdeki durum şöyleydi. Biz analitik datasını topluyoruz mesela web sitesinden. Web sitesine girdiğiniz anda ne yaptığınızı, bütün hareketleriniz kaydediliyor. Ve bir günün sonunda biz 1,5 milyon yani SQL şeyi düşünün, database'i düşünün. 1,5 milyon entry işte 1,5 milyon girdi oluşuyor orada. Bu 1,5 milyon entry her gün olması bunu 30 güne yaydıktan sonra bir seneye doğru hesapladıkça inanılmaz büyük bir şeye ulaşıyor, büyük bir seviyeye ulaşıyor. Bu kadar çok datayı basit bir arama algoritmasıyla ya da basit bir şekilde Ctrl F yaparak içinden çıkmanız mümkün değil. Data mühendisi yani benim bölümümde yani benim ekibimin yaptığı işte biz bu veriyi olabildiğince efektif bir şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz diğer ekipler. En önemli ekip de bu konuda yararlanan product management ekipleri. Yani ürünü geliştiren, ürünü iyileştiren ekipler.
Nasıl yararlanıyorlar?
Şu şekilde oluyor. Farklı yöntemleri var. Öncelikle biz datayı topladıktan sonra çok teknik tarafına girmeyeyim. Öncelikle bunları bir arada bir veri tabanına alıyoruz. Daha sonra bu veri tabanında raw data olarak yani işlenmemiş ham veri olarak giriyor bunlar. Daha sonra bunların üzerinde biz bir takım hesaplamalar yapıyoruz. Mesela conversion rate hesaplaması. Mesela onun dışında işte farklı farklı metrikler var belirlenen. Bunları genellikle biz product ekipleriyle birlikte düzenliyoruz. İşte diyor ki şeyi merak ediyorum. Mesela bir product bölümünün başında birisi geliyor bize şunu konuşuyoruz. İşte toplantısı yapılıyor. İşte yeni bir partner aldık. Bunların performansını ölçmek istiyoruz. Bizim web sitemize bunların üzerinden gelen yani buna tıkladıktan sonra ne kadar çok hata verisi alıyoruz. Yani error rate ne kadar? Eğer bunu da şunu anlamak için hani biz yeni bir entegrasyon yaptıysak bu partnerla ve bu entegrasyondan sonra bu aradaki bağlantıda bir sıkıntı varsa ya bizden kaynaklı ya onlardan kaynaklı onları bir an önce anlayalım ki bunu düzeltebilelim diye mesela. Mesela bunun gibi bir başka metrik hesabı da web sitesinin yüklenme hızı. Yani siz linke gittiğiniz andan sonuçları görene kadar, oradaki fiyat sıralamalarını görene kadar kaç saniye geçiyor ve bunların arasında bir bağıntı var mı insanların convert etmesi arasında? Yani hızlı açılan web sitesi de insanlar daha mı çok satın alıyor yoksa daha mı az satın alıyor? Bunu anlamak için mesela bazı ölçümlemeler yapıyorduk. İşte bu şeyler alındıktan sonra nasıl denir? Yani bu metriklerin ne olduğunu biz öğrendikten sonra product ekiplerinden. Öncelikle bu ham datayı alıyoruz, sonra ham datayı koyduğumuz yerden geri çıkartıyoruz ve bunun üzerinde bir takım hesaplamalar yapıyoruz. İşte farklı farklı metriklerin toplama çıkarma, yani aritmetik işlemler yaparak bunların sonunda başka bir veri tabanına bunu yüklüyoruz. Orada işte kullandığımız big data platformları var mesela, işte Hitachi'nin Pentaho gibi büyük veri şeyleri vardı, tool'ları vardı kullandığımız. Bu şekilde yaptığımız işi aslında.
Ondan sonra ürün ekibi de o sizin yeni yarattığınız veri tabanından bir ürün analiz, yani Product Analytics aracı kullanarak onu görüntülüyor mu? Analizi mi yapıyor? Aynen. Yoksa yine sizin tool'unuz mu?
Yani aynen. Orada iki şey var. Birincisi bir open source bir uygulama var. Mesela Apache Superset diye. O da fena değil, güzel bir uygulama. Ücretsiz olarak kullanılıyor open source olduğu için. Bir oraya, yani bu zaten bir veri tabanı. Veri tabanında görselleştirme yapmak için herhangi bir tool'u kullanabilirsiniz. Yani gidip MySQL'i açıp orada SQL kodu da yazabilirsiniz. Tabii ki de onu yapmıyoruz biz. Birincisi işte Superset vardı. Onun dışında farklı uygulamalar daha var. İşte ismini tam hatırlamıyorum. ClickView'du yanlış hatırlamıyorsam. İşte ClickView gibi... Yani tam ismini hatırlayamadım ama birkaç tane bu konuda çok şey vardı yani.
Onların peki kurulumunu falan siz yapmıyorsunuz ama. Siz veri tabanına kadar getirip ondan sonra bırakıyor musunuz?
Yok, biz onları da yapıyorduk. Yani Superset'in mesela Superset kullanan product ekipleri için desteğini de veriyorduk. Hatta şeyini de biz kuruyorduk, yani onların nasıl denir infrastructure'a yerleştirmesini de biz yapıyorduk. Onun dışında evet, yani o analitik tool'ların bir kısmını biz kendimiz yapıyorduk göstermek için.
Anladım. Peki şimdi bence hani bu rolün belki de hani en kritik noktası bu bahsettiğin hani o büyük verinin bir şekilde kullanılabilir veya analiz edilebilir hale getirilmesi. Orada işte zaten işin mühendislik tarafı devreye giriyor. Diğer taraftan da senin anlattığına göre de hani bir product ekibinden veya başka ekiplerden de olabilir.
Tabii.
Bir domain bilgisi veya bir business bilgisi geliyor.
Aynen.
Anlıyorum.
Aynen.
Peki bu ya sizin tarafta hiç mi domain bilgisi yok? O da çok mümkün değil, kesinlikle evet. Vardır. Ya zaten siz biliyorsunuz yani hani Trivago'nun
evet.
Şeyini hani hangi metriklerin önemli olup olmadığını da hani tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani oradan da şey soracağım, yani hani data engineering ekibi de mesela yani diğer yönde bir input da oluyor mu? Ya data engineering ekibinden product ekibine ya ben bir analiz yaptım ve böyle bir çıkarım yaptım gibi bir şey oluyor muydu?
Çok güzel soru. Evet, oluyordu. Aslında zaten bence olması gereken iki taraflı bir interaksiyon orada. Tek taraflı olması değil. Çünkü data ekibi her şeyi, yani datayla çok haşır neşir olduğu için işin içinde nelerin olup bittiğini gayet iyi biliyor aslında. Biz metriklerin de ne, mesela bir yeni bir feature request olsun, yeni bir şey eklensin, nasıl bir metrik request'i geleceğini zaten tahmin ediyoruz. Onu anlayabiliyoruz yani. Mesela bizim öyle yaptığımız şeyler oldu, işte bu room name'ler mesela, işte oda isimleri geliyor partnerlardan. Siz mesela web sitesine giriniz Trivago'da, işte bu odayı istiyorum. Mesela orada bir standartizasyon eksikliğinden dolayı her partner farklı bir oda ismi gönderiyor aynı oda için. İşte bir tanesi şey diyor, işte İşte harika manzaralı çift kişilik oda, diğeri de diyor sadece çift kişilik oda. Şey gibi bu yani, hani emlakçıların farklı farklı marketingini yapması.
Deniz manzaralı.
Evet, ama işte şu kadar manzara var falan
aynen,
içinde.
Aynen.
O tam o kafa. Mesela biz onu görmüştük. Oradaki description, yani çıkan oradaki oda tanımlarıyla conversion rate'ler arasında bir farklılık fark etmiştik mesela. Ondan sonra bunun mesela şey yapılabilmesi için, standartize edilebilmesi için araya bir işte bir makine öğrenmesiyle bir adım ekleme gibi bir talebimiz oldu. Mesela böyle bir ürün yapmak istiyoruz, biz de böyle bir feature eklemek istiyoruz diye. Onu da mesela gidip product ekibiyle tartıştık daha sonra. İşte hipotezimizi koyduk ortaya. Onlar işte şu olur bu olmaz. Yani güzel bir hipotez çıkartıp ortaya onun prezentasyonunu yapıp sonra yol aldık oradan.
Peki onun o ürünü yapan siz mi oluyordunuz yoksa product ekibi mi yapıyordu?
Product ekibi yani daha şey davranıyordu bizim. Trivago'da daha çok bizim nasıl denir filozofisi şeyin, product filozofisi. Eğer gördüğünüz bir ilerletilebilecek bir tarafı varsa, eğer mantıklı, bu da kağıdın üzerinde mantıklı bir şekilde duruyorsa bunu herkes önerebilir ve bunun üzerine çalışılabilir diye. Orada da Amazon'un taktiklerini uyguluyorduk işte. Amazon'un işte toplantılara girerken herkes... Eğer bir toplantı talebinde bulunacaksanız bir one pager yazıyorlar. İşte bir feature request var mesela. Onlar yazılarak bütün sayılar, rakamlar bakılmış ve hipotez ortaya konulmuş bir teori şeklinde geliyor. Yani bayağı bilimsel bir çalışma gibi. oturup bunu herkes okuyor. Biz de o şekilde yapıyorduk bunu. Yapmaya çalışıyorduk daha doğrusu. Her zaman olmuyordu ama çoğu zaman tutturuyorduk bu şekilde.
Anladım. Ya bu hani mesela önerdiğiniz o işte machine learning ile yapmak istediğiniz şeyi sonuçta günün sonunda siz mi yapacaktınız yoksa diğer takımlar mı yapacaktı?
Orada biz yapacaktık. Çünkü yani şeyi ortaya koyan bizdik hipotezi. Yapabilecek gücümüz de vardı. O yüzden biz kendimiz
yapmadık. Anladım. Okey. Peki sizin roadmap'inize baktığınızda veya backlog'unuza baktığınızda farklı takımların hani tasklerini yapmak var veya işte analizlerini veya işte şeylerini yapmak var. Onun dışında bu tip böyle ürün geliştirmede beklenilen bir şey mi yoksa hani o biraz daha kişilere mi kalmış, inisiyatife mi ya karakterlere göre değişiyor mu?
İnisiyatife kalmış bir şey. Yani ben daha böyle girişimci ruhlu olduğum için bu tarz yani o mesela benden gelen bir feature request'ı hani böyle bir şey eklemeliyiz işte iyileştirmek için ürünü diye. Onun dışında ama mesela data engineering kısmı daha çok böyle supporting bir fonksiyon. Yani biz daha çok işte yeni bir feature eklenir işte bunun ETL prosesi diye geçer işte extraction, transform and load yani bu işte aradaki datayı dönüştürme işlemini. Bir ETL ticket'ı açılır mesela işte Jira'dan onu takip edersiniz onunla biz de işte üzerimize düşeni yaparız ekip olarak. Yani çok fazla böyle işte silo karakteri ya da silo düşüncesi iyi bir şey değil. Biz de bundan çıkmaya çalışıyorduk. Yani biz aslında çok yani bizim ekip buna çok girmişti. Daha diğer ekipler de dahil. Hani işte bu bizim işimiz değil niye yapıyoruz? Ben ekibe lider olarak girdikten sonra orada yapmaya çalıştığım ilk şeylerden birisi de bu düşünceyi kırmaktı. Yani hani senin de bir feature düşüncen olabilir. Senin de aklına gelen güzel bir şey olabilir. Bunu önermen lazım ve bunu yapmamız lazım. Biz sadece işte ben işimi yaptım çekildim falan gibi bir mentalite bana uygun değildi zaten. Ekibe de onu yansıtmaya çalıştım. Yani düşüncem o şekilde.
Peki şeyi düşündüğünde hani beraber çalıştığın ürün ekiplerini düşündüğünde veya ekibinin çalıştığı ürün ekiplerini düşündüğünde en iyi ilişki hangisiydi veya ne gibi özellikleri barındırıyordu? Yani ürün ve data ekibi arasında yani en iyi out, en iyi derken de burada hani en iyi outcome yani en iyi insan ilişkisinden çok aslında en iyi ürün çıkaran ekip ilişkisinden bahsediyorum.
Anladım. Yani orada tabii ki de şey data konusu kompleks bir konu olduğu için data yani product ekibiyle data ekibi aslında çok bir şey çıkartamadı. Ben onu değiştirmek için bayağı bir efor sarf ettim. Biz değildik o takım fakat UI UX ekipleri yani frontend'i yazan ve oradaki işte experience'a karar verenler en çok orada bir şey yapılıyordu geliştirme anlamında. Onun dışında çok fazla bir ilerleme kat edildiğini söyleyemem yani product ekipleri. UI UX'de çok iyi çalışıyordu ama mesela onun dışındaki ekiplerle çok fazla iyi bir şey birliktelik yakalayamamıştı yani ürün geliştirme konusunda.
Anladım. Peki yani bunu dinleyen bayağı productçı olacaktır o yüzden bence rahat rahat söyleyebilirsin. Şimdi şeyde olduğu gibi nasıl bir hani yazılımcının işini productçı süper bir derecede hani yani her ne kadar yazılımcı eski yazılımcı da olsa da bilmediği gibi aynı şekilde bence data için de aynı şey geçerli. Yani sen sizdeki hani skill setin gerçekten neler yapabileceği konusunda hani siz daha hakimsiniz o şeye. Bu da sorum da şuna geliyor. Product ekipleri genel olarak ne sorular sorabileceği konusunda bilgililer miydi? Veya hani bunu sen o ekipleri nasıl eğittin veya nasıl yol gösterdin? Çünkü sonuçta hangi verileri çıkarabilirim veya nasıl analizler yapabilirim de bence öğrenilen bir şey.
Kesinlikle evet. Yani güzel bir noktaya değindin. Evet. Çünkü şey değil dediğin gibi yani iki tarafında çünkü herkesin çok iyi bildiği bir konu var. Birisi datayı çok iyi biliyor, diğeri product'ta feature geliştirmeyi çok iyi biliyor nasıl yapılacağını. Product tarafından bir girdi olmadı bize ama benim dönemimde Data Academy diye bir şey başlattım. Orada da işte Data Academy içerisinde senin söylediğin gibi işte analitik verileri self-serve şekilde nasıl alınır? Yani her seferinde bize gelip de işte şu metrik nedir diye sormayın da kendiniz işte bu tool'ları kullanarak nasıl yapabilirsiniz işte tıklayarak falan. Onları mesela gösterdiniz. Data Academy diye bir şey vardı. Aynı zamanda o Data Academy üzerinde işte AI ve ML machine learning konuları üzerine de ben birkaç tane orada işte presentation yaptım. Bunlar bütün ekibe açık, isteyen insan gelip katılabileceği, işte böyle bir kokteyl tarzında geçen eventlerde böyle bir herkesin bütçesi var her ekibin bu şekilde bir şey düzenlemek isterse. Trivago'da ben de böyle bir Data Academy diye böyle bir şey başlatmıştım. O bayağı faydalı oldu. Mesela bize bir ticket yaratmak yerine direkt gidip kendisi işte self-service bir analytics yapıp bulabiliyordu sonuçları ya da grafiğe dökebiliyordu. O açıdan iyi olmuştu. Hani diğer taraftan product'tan teknik tarafa gelmesi biraz daha zor olabilir çünkü bilmiyorum onu hiç deneyimlemedim o yüzden nasıl olurdu çok bilmiyorum onu yani.
Nasıl sorular geliyordu peki sana yani nasıl use case'lerde kullanılıyordu o datalar? Yani örnek olarak hani mevcut ürünü geliştirmek istiyorum o yüzden şu data lazım bana. Bu en zaten basic şey. Ama başka ne gibi use case'ler vardı?
Yani mesela şöyle use case'ler de var. Product ekibinin software capitalization diye bir tane şey de var. Nasıl denir? Software capitalization diye bir her senenin sonunda yapması gereken bir analiz var. Bu da Trivago halka açık ve biz şirket olduğu için bunların verilerin paylaşılması gerekiyor. Bu analizde de bütün ekiplerin yaptığı işte git commitlerinin sayısından işte kaç o git commitleriyle hangi Jira ticketları bağlı falan diye gibi böyle bir analiz yapılıyor mesela. Onları şey yapıyorduk. Yani mesela o tarz sorular da geliyordu bize feature'ın dışında. Hatırlayabildiğim bunun yani bu şekilde. Onun dışında başka tam cevap veremedim galiba sonra kusura bakma.
Yok estağfurullah. Yani hani şey ya, ürün kullanımında sonuçta
evet.
Ya bunu kaç kişi kullanıyor, ne kadar kullanıyor, kimler kullanıyor gibi sorular
geliyordur
diye tahmin
tabii.
Ediyorum.
Hı-hı.
Zaten ana şey odur. Veya yeni bir ürün yapıldığı zaman onun data setup'ının yapılması, hangi metriklerin track edileceği konusunda gibi şeyler geliyordur.
Evet.
Onun dışında hani bilmiyorum hani bir şey var mı, onu merak ettim.
Ya ürün tarafında değil ama mesela biz tracking tarafından da bir sorumlu olduğumuz için yani tracking'i yapan bir JavaScript şeyi var frontend'e entegre edilen işte uygulamaya koyulduğu zaman oradan biz datayı stream ediyor bize. Biz de onları kaydedebiliyoruz. Mesela yeni bir sayfa eklendiği zaman, ekleneceği zaman feature olarak hadi diyelim ki şey işte yeni bir booking sayfasında bir değişiklik olduğu zaman orada nasıl bir takip olacağını yani tracking'in nasıl yapılacağı kullanıcı hareketlerinin onlar mesela öncelikle biz bir doküman hazırlıyoruz. Onlarla birlikte işte entegre ediliyor. Yeni feature ona göre tasarlanıyor falan. Öyle bir birlikte bir paslaşılarak yapılıyordu yani o kısımda.
Anladım. Peki yani işine baktığın zaman ya Trivago'daki geçmişe baktığın zaman daha çok şeyle mi geçiyordu zaman? Hani geçmiş derken de aslında hani hali hazırda oluşmuş data, hali hazırda oluşmuş verinin analizi ile mi geçiyordu? Şeyle de vakit harcıyor muydunuz? Yani hani gelecek tahmini diyelim daha oluşmamış datanın nasıl olacağı konusunda.
Evet onun üzerine bayağı bir tartışma vardı. Benim de yapmak istediğim konulardan birisi işte forecasting. İşte ileriye dönük neler olacağını olabileceğini dataya bakarak. Böyle bir hesap yapılması düşüncesi vardı ama tam olarak nerede kullanılacağını böyle yani bize nasıl bir feature olarak yani nasıl bir fayda göstereceğini çok emin olamadık. Orada hani şey gibi fikirler vardı. İyi bir recommendation engine. Ben aslında iyi bir recommendation engine'imiz yoktu bizim şeyde Trivago'dayken. Ben koymak istedim bunu feature olarak. Bu da tabii product backlog'una giden bir şeylerden birisinin arasına düştü ama aslında bence çok değerliydi. Mesela orada vaktimizin bir kısmında böyle işte feature'ları düşünerek geçiriyorduk. Biz sadece şey değildi yani. İşte bütün işte eski datada ne olmuş falan. Yani çünkü o taraflarda genellikle business as usual. Böyle zaten sürekli data geliyor. Biz onu nasıl diyelim pipeline'ları zaten ayarladığımız için sürekli veriler işlenip sunuluyordu yani. Çok böyle ekstrem bir şey olmadıkça. Onun dışında bu tarz mesela yeni feature'lar düşünmek üzerine de geçiyordu vaktimiz. Yani nasıl kullanabiliriz elimizdeki veriyi diye. Ama onun dışında verinin üzerine böyle oturup da çok böyle yapılması gereken bir analiz vesaire yoktu. Onun için Business Intelligence ekibi var, BI ekibi. BI ekibi orada böyle çok daha detaylı bir analiz yapılması gerektiği zaman işte SQL'de 10 satır komut yazarak, 20 satır komut yazarak oradan datayı çekiyordu. Ama bizim ekibin asıl yaptığı orada pipeline'ı sağlamlaştırmak. Yani data giriyor, o düzgün bir şekilde kaydediliyor ve istenilen şekilde proses edilip sunuluyor. Ve buna çok hızlı erişebiliyorsunuz. Bizim asıl şeyimiz buydu yani vakit harcadığımız o pipeline'ların iyi düzenlenmesiydi.
Veri temizleme adımları ne kadar zaman alıyordu? Yani genel zamanınızın ne kadarını datanın temiz gelmesi üzerine harcıyordunuz?
Ya orada işte ETL proseslerinden bir tanesi de mesela oydu ama hani datanın temizlenmesi üzerine çok fazla vakit harcamadık. Sebebi de zaten valide edilmesi gereken şimdi bir şema var. Datanın gelmesi gereken şema var. Mesela tracking datasından bahsedeyim. Bizim belirlediğimiz bir şema var. Eğer bu şemaya uygun gelmiyorsa aradaki koyduğumuz processor'lar yani işlemciler invalide datayı başka bir database'e atıyor. Yani onu hiç kaydetmiyoruz bile. Ve o şemanın dışında ne gelirse atılıyor. Orada başka bir şey duruyor. Sonra o database'de yani nasıl diyeyim? Datayı hiç çöpe atmıyoruz. Her zaman bir yerde kaydediyoruz. Yani işe yaramayan data olsa bile. O da neden? Debugging için. İleride bir sıkıntı olursa acaba neyin nereden kaynaklandığını bulmamıza yardımcı olabileceği için. Mesela invalide olmuş datayı da tutuyoruz 14 güne kadar. 14 günden sonra siliniyor. O şekildeydi. Evet.
O mekanizmayı da siz mi kurmuştunuz?
O bizim evet bizim kurduğumuz bir şey. O da işte birazcık big data tool'ları, Pentaho gibi işte ETL tool'larından kullandığımız ama daha çok üzerine biz bayağı bir custom değişiklik de yaptık. Hani değiştirip onu farklı bir şekilde de entegre ettik. Ama hepsi bizim yani bizim run ettiğimiz şeylerdi. Bizim tasarladığımız, yaptığımız sistemlerdi yani.
Verinin doğruluğu diyeceğim ama doğruluğu çok evet. Şey bir kelime. Onu o konuda insanları ikna etmekte zorlanıyor muydu? Yani hani veri bir şey söylüyor ve onun doğru okunması bir yeti mi?
Yani kesinlikle bir yeti. Çünkü yani dediğim gibi bu daha aslında business intelligence ya da işte product intelligence gibi ekiplerin yaptığı bir şey. Bizim ekip adı product intelligence ve data engineering'di ama biz iki farklı şeydik mesela ekibin içerisinde. BI ekibinin yapması gereken şey bu zaten. Mesela yeni bir feature entegre ettiniz diyelim. Diyorsunuz ki buradaki butonu ben yeşilden kırmızıya çevirdim. Bu arada buna benzer şeyler gerçekten yaptık. Yani buton rengini değiştirip hatta buton üzerinde yazan teksti bile değiştirerek conversion rate'lerin değiştiğini gördük. Tabii ki de bunun evet gerçekten oldu ya da gerçekten olmadı demek bu bir istatistiksel bir işlem. Ne demek bu? Statistically significant mı değil mi? Yani statistically significance ne demek? Şöyle açıklayabiliriz bunu. İki tane deney yapıyorsunuz. A deneyi ve B deneyi. İşte bu A-B testing zaten diye geçen şey. A testinde 10 tane kullanıcı katılıyor. Bir sonuç çıkıyor. B testinde 50 kişi kullanıcı katılıyor. 50 tane kullanıcı katılıyor. Bir sonuç çıkıyor. Şimdi A ile B'yi direkt olarak karşılaştırmanız mümkün değil. Çünkü A testinde 10 kişi katılmış, B testinde 50 kişi var. Doğru tutması sonuçların çok mümkün değil. O yüzden orada matematiksel olarak, statistik olarak, bir istatistiksel olarak bunların tutarlı olması lazım. Bu da BI ekiplerinin üzerine çalıştığı bir konuydu ve bunu bu şekilde sunuluyordu. Mesela biz de hiçbir zaman mesela bir uplift gördük conversion'da. Hiçbir zaman kimse gidip şey demez ya evet bu çalışıyor. Belki de statistik olarak significant değil. Yani çünkü yeterince sample'ınız olması lazım, yeterince örnek almış olmanız lazım ki bir şeye kesin evet ya da hayır diyebilin. Yoksa çok mantıklı değil. Çünkü son bir şey daha söyleyeceğim. Mesela şey bile fark ediyor. Yani testleri bazen o kadar uzun süre yapmak gerekiyor ki arada şey farklılığı var. Mesela conversion rate'ler yazın daha çok, kışın daha az. Ondan sonra ayın mesela pazartesi günleri daha çok genellikle, işte salı günleri daha az falan gibi. Atıyorum şu an ama mesela böyle değişiklikler de var. Bunlara da bakmanız gerekiyor. Historik dataya bakarak, geçmiş dataya bakarak.
Oradan aslında şeyi sorayım. Yani hani bu bahsettiğin şeyler aslında kalitatif inputlar mı diyeyim artık? Kalitatif. Yani veriyi anlamlandıran kalitatif inputlar aslında bunlar. Buna da hakim olması lazım o zaman. Yani ekiplerin. Evet, yani sadece rakamsal olarak değil de hani bir rakam var elimizde, bir data var, bir analiz var ama diğer taraftan da ne bileyim işte hani Covid'den haberi olmayan bir insan neden conversion rate'ler düştü diye baktığın zaman yani onun analizini yapabiliyor olması lazım en basit örneğiyle anladığım kadarıyla.
Aynen öyle, tam söylediğin gibi.
Peki şey Trivago'nun blogunu okurken bir yazıda denk geldim, enteresan bir şeydi. Covid'in sizde şöyle bir etkisi olmuş galiba, datasızlık.
Olabilir. Evet, datasızlık.
Yani çünkü hani özellikle hani belki şey tarafı, sizin taraf değil de belki hani intelligence tarafı, business intelligence tarafında hani yeteri kadar data olmadığı için anlam çıkma veya eski alışılmış veri set büyüklüklerine göre çok fazla olmayan data olduğu için bazı kararlar verilememiş gibi bir şey vardı. Tabii. Yani farklı bir dünyaya girmişler yani.
Tabii mesela. O tamamıyla yani zaten Trivago data driven company, yani data driven bir şirket. Hiçbir karar şey olarak verilmez. Yani evet Ahmet sen çok güzel mantıklı bir şey söyledin, senin dediğini yapalım gibi bir şey yok. Yani data ne diyorsa mantık çerçevesinde her şey gelişiyor. O da çok normal. Şimdi Covid'den sonra tabii ki de biz bir aralar yani işte günde 1,5 milyon 2 milyona yakın entry giriyordu. Bu da sadece benim ekibin yönettiği data yani ve bu çok büyük bir data değil. Çünkü biz Trivago'nun tamamının datasını yönetmiyorduk. Trivago'nun içinde küçük bir ürünün datasıydı bu. Hani büyük kısmı düşünemiyorsun yani artık o kadar fazla data giriyor ki. Tabii ki de bu kadar büyük bir düşüş olduğu zaman şimdi geçmişe bakarak neyi karşılaştırabilirsiniz? Geçmişte hiç böyle bir şey yaşanmamış. O yüzden statistik olarak significant mı değil mi bunu bilmeniz çok zor yani.
Peki şimdi yeni bir projeye geçiyorsun alakasız. Trivago'daki yani kültürü düşündüğünde Trivago'dan bu yeni şirketine yani inşallah en kısa zamanda hani ekipte büyür, operasyonda büyür. Getireceğin şeyler ne olur mesela bu yeni projene? Ürün kültürü anlamında elementler neler olur?
En önemlisi aklıma ilk gelen bu data driven culture. Yani tamamıyla kültürel olarak baktığınız zaman hipotezlerin her şeyin bir hipotez olarak sunulduğu ama o hipotezin kanıtlanması gerektiği. Yani hiçbir kararı ya işte hoşumuza gidiyor o yüzden bunu böyle yapalım değil de arkada bir işte bunun verisi var bu veriye göre karar veriyoruz diye. En önemli alacağım şey bu olur. Şu anda mesela yaptığımız şey o. Tex Cortex'i şu anda hani çoğu kişiyle konuşuyorum ama tek başımayım aslında projede. Yaptığım şey mesela az önce işte bu konuşmadan önce işte MySQL'de işte şeylere girip database'den mesela text generation yapanlar en çok mesela neler yapıyorlar ona bakıyorum. Şimdi çünkü mesela bir konuda iyileştirmeye çalışıyoruz ürünü. Ben kafama göre ya evet galiba şu text generation yapsak daha iyi bu modeli koysak demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü onlara karşı yani ürünü kullanan kişilerin mutlu olması lazım öncelikle. Mesela oradan aldığım bir kültür bu da. Aklın yolu bir tabii ama önemli bir kültür. Kullanılması gereken çok önemli bir şey. Birincisi o olurdu. Onun dışında da çok sevdiğim başka bir yanı var Trivago'nun. Açık bir şekilde yani flat tamamıyla düz bir hiyerarşi var. Herkes fikirlerini özgürce dile getirebiliyordu. Bu çok hoşuma gitmişti benim. Çünkü yani ekipler büyük olabiliyor, küçük olabiliyor ama her zaman değişik böyle ekibin içerisinde farklı farklı insanlar var. İşte bir tanesi çok konuşkan ya da işte çok baskın bir karakteri var. Diğeri biraz daha çekingen ama işte çok iyi fikirleri var. Asıl önemli olan bu bütün insanların konuşabilmesini sağlayacak ortamı yaratmak. Trivago da bunu yaratmıştı yani böyle bir ortamı vardı. Aynı ortamı gene böyle bir kültürü taşımak isterim yani kesinlikle.
Senin geçmişinde aslında birden fazla girişimcilik deneyimin var ve evet. O deneyimlerden sonra Trivago gibi bayağı büyük.
Evet.
Ya kurumsal diyeceğim ama kurumsal derken hani kötü anlamda demek istemiyorum. Sadece süreçleri olan ve kocaman bir organizasyona girdin. O geçiş nasıl oldu? Alışabildin mi veya hani ne farklılıklar vardı?
Evet. Yani aslında geçiş tahmin ettiğimden daha kolay oldu. Bana da biraz başta biraz göz korkutucu gelmişti yani. Çünkü bu kadar büyük bir 1200 kişinin olduğu bir organizasyon işte nasıl borsaya açık büyük bir firma. Fakat içeride mümkün olduğunca şey yapılmaya çalışılmış yani nasıl denir? Daha böyle bir o kadar büyük değilmiş de daha küçük ekiplerle çalışıyormuş ya da daha küçük şeyler üzerinde çalışıyormuş gibi bir etki yaratılmaya çalışılmıştı. O yüzden fena değildi. O geçiş çok zor olmadı. O tamamıyla kültürle alakalı ama mesela hani bu Trivago değil de Siemens gibi bir Alman işte Alman bir firma olsa bunları söylemezdim muhtemelen ama Trivago tamamıyla işte bu yeni bizim mindset'e uygun, yeni böyle product geliştirmeye, işte girişimciliğe uygun bir şirket. O açıdan çok büyük sıkıntı yaşamadım. Bana en garip gelen şey şuydu. Çok fazla toplantıyla çok fazla vakit harcadım. Benim en sıkıntı duyduğum şey oydu. Yani bazen böyle bir Slack mesajı olabilecek ya da iki Slack mesajı olacak bir şey bir toplantıya dönüşüyordu ve bir noktadan sonra bu insanı gerçekten yoruyor yani. İşte stand-up'a katılıyorsun sabah, ondan sonra lead meeting'i var arkasına. Yani benim bazen bütün günüm 6 saatim yani 5 saatim mesela 8 saatim 5 saati rahatlıkla toplantılara gidiyordu. Ki ben o vakti daha verimli bir şey yapmak için kullanabilecekken. Yani bu benim biraz canımı sıkmıştı açıkçası. O evet yani o kısmı çok güzel hatırlamıyorum yani.
Ya o bence Covid'le de bayağı insanların hayatında daha da belirgin oldu. Çünkü artık evet. Hani insanların takvimlerine baktığın zaman zum zum zum zum zum diye böyle hani ard arda toplantılar var zaten.
Evet.
Peki hani onu nasıl çözebiliriz? Yani hani sektör olarak diyeyim çünkü bence o da bir kendi çapında bir epidemik. Yani
doğru.
Bir hastalık yani. Ben de onun sorumluluğundanım yani. Hani onda ben de hani kesin yapmışlığım vardır yani. O yüzden bunu nasıl çözebilir sence?
Güzel soru. Yani bunun üzerine çalışan Berlin'de birkaç tane firma var tanıştığım. İşte şey yapmaya çalışıyorlar. İşte görüşmelerde, toplantılar sırasında yapılan görüşmelerde kaydı alıyor otomatik olarak. Yani yazılı bir kayıt alıyor. Mesela oradan takip edilebiliyor. Orada da mesela işte founderlarından birisiyle konuşurken şeyden fark ettiklerini söylediler. Yani bu kayıt altına alındıktan sonra agenda şeklinde bayağı bir kısalma fark etmişler şeyde toplantı uzunluklarında. Çünkü millet muhtemelen ya bunlar işte yazılı olarak kayıt altına alıyor çok işte herhalde şey yapmayalım diye lafı dolandırmayalım diye artık nasıl bilmiyorum.
Geyik yapmayalım
diye kısaltmış olabilirler. Bir ikincisi de kesinlikle bir toplantıya girmeden önce işte bu Amazon'un yaptığı aslında çok güzel bir şey. Yani toplantı yapacaksan çok hazırlıklı gelmen lazım. Eğer ben toplantı set ediyorsam bir A4 üzerinde bunun gerekirse kalemle kağıtla ya da nasıl yazmak istiyorsanız bunun bir dökülmüş olması gerekiyor. Yani böyle mesela bana geldiği zaman kabul etmiyordum. Meeting invite geliyor içinde ajandası yok yani ne yapacağımız nelerin tartışılacağı ve neye karar verecek bunun şeyi yok. Hani bu çok önemli çünkü bu koyduğun zaman bu bir giriş baremi oluşturuyor. Öyle herkese çatır çutur invite gönderilemiyor ondan sonra. Böyle bir kural olarak mesela önemli bir şey. Biz bunu başta değil ama sonlara doğru entegre etmeye başlamıştık. İşe yaramıştı. İnsanlar çünkü daha nasıl denir? Düşünceli oluyor. Düşünceli, mindful yani nasıl daha düşünerek gönderiyor. Türkçesini bulamadım.
Evet ya o senin bahsettiğin amacımız ne ve neye gelmek istiyoruzu belirttiğin zaman bile bence iki tarafı da rahatlatıyor bu arada. Hani toplantı isteyeni de toplantıya çağrılanı da bence rahatlatan bir şey. Çünkü hani okey şu an niye geldik buraya amacımız ne okey bu tür şeylere karar verdik tamam bitti.
Aynen.
Başka bir şey yoksa ben gidiyorum.
Aynen öyle. Bir tip daha vereyim. Bizim şeyde yaptığımız Trivago'da Dropbox'ın Paper diye bir ürünü var. Hı hı. Aynı zamanda Notion diye bir şey de var o da benzer bakabilirsiniz. şey olarak yani herkesin aynı anda çalışabildiği bir A4 kağıt gibi, Google Sheets gibi düşünebilirsiniz ama biraz daha böyle kolaylaştırılmış. Hani o Google Sheets'teki bütün böyle karmaşıklık yok, atılmış işte beyaz bir sayfa. Oranın üzerine mesela Outlook Calendar'la vesaire de bağlı. Mesela bizim yaptığımız, benim yaptığım daha çok. Öncelikle işte şeylerin meeting notları, yani karar verecek bütün bullet pointları yazılıyor teker teker. Daha sonra meeting invite giderken o linkle birlikte gidiyor. Daha sonra biz onu şey sırasında, Zoom meeting sırasında teker teker dolduruyoruz. Yani hem kayıt altına alınmış oluyor hem de şeyden çıkmıyoruz, nasıl diyeyim, sıralamadan çıkmıyoruz. Evet, bu konuşuldu, şimdi buna geçiyoruz falan diye.
Anladım.
O şekildeydi. O şekilde çözdük.
Yani ortak bir şekilde toplantı ajandasını aslında hani kolaboratif bir şekilde yönetebiliyordunuz.
Evet, evet. Bu şekilde yapıyorduk. Yani bu ondan sonra alışkanlık haline geldi. Hep birlikte bu şekilde devam ettik.
Mesela bu dokümantasyon şeyi başka yerlere de yansıyor muydu? Yani ürün geliştirme aşamasında veya bu analizlerde, data engineering tarafında sizin yaptığınız şeylerde, yani aynı titizlikle ve aynı detaycılıkla diyelim, yine her şeyi dokümente ediyor muydunuz ürün geliştirirken?
Kesinlikle. Her şey dokümente ediliyordu. Confluence kullanılıyordu daha çok işte bu Atlassian'ın ürünlerinden. Confluence'da arama vesaire çok birazcık zayıf kaldığı için çok iyi bir tool değil bence. O yüzden Dropbox Paper'a geçtik biz de daha sonradan. Orada çünkü çok daha kolay arama yapılabiliyor. Arama motorunu çok güzelleştirmişler, iyi çalışıyordu. Ama her şey oraya teker teker yazılır yani. Bütün yapılan değişiklikler, üzerine yapılan, tekrar alınan kararlar. Dokümantasyon olmazsa olmazdı yani. Trivago'da öyleydi. Her şey kağıt üzerinde, her şey kaydı tutulurdu yani.
Bu şirkete girdiğinde onboarding sürecinde mesela anlatılan bir şey miydi?
Onboarding sürecinde zaten onboarding süreci şöyle başlıyor Trivago'da. Giriyorsunuz içeride, bir tane Confluence sayfası açılmış oluyor sizin için. İşte Jehun's onboarding diye. Ve oraya girip bütün yapacağınız, yani dört haftalık onboarding var. Dört haftalık onboarding'de her güne detaylı bir şekilde gün gün ne yapılacağı yazıyor. Yani 4 haftanız da planlanmış oluyor siz daha girmeden şirkete. Ve onları teker teker yapıyorsunuz. O onboarding planını da sizin ekibiniz yapıyor. Mesela benim ekibim benim için bir onboarding planı hazırlamış. İşte öncelikle hepsiyle tanışıyorsunuz sırayla. Onlar anlatılıyor neler yapacağını. İlk günde zaten onların hepsini görüyorsun. Yani Confluence'dan nasıl çalışılır, insanların ne yaptığını, her şeyi görüyorsunuz. Ama tabii Confluence'da nasıl yapılır gibi bir onboarding de gelmiyor. Onu direkt önünüze veriliyor yani.
Bayağı güzelmiş ama ya. 4 haftanın planının direkt buyur. Yani bir de senden mi bekleniyor onları yapman? Ve atıyorum işte herkesle tanışacaksın dediğinde herkesten toplantı talebini sen mi atıyorsun?
Tabii tabii, her şey sana ait. Yani orada checklist'in var, o checklist'i çok bitiriyorsun.
Iyi. Bu çok iyi. Ben bunu düşünmemiştim. Yani neden düşünmedim bilmiyorum. Bizim ekibe birini aldığım zaman mesela hani bir onboarding checklist'imiz vardı. Aha. Ama mesela toplantı setup'ını ben yapıyordum.
Yok.
Neden? Şimdi düşününce aslında çok mantıklı. Yani niye ben yapıyorum? Yani? O da bir onboarding to-do item olabilirdi yani.
Evet.
Evet.
Ondan sonra da
şu insanla tanış falan filan.
Tabii. Yani üzerine de zaten her hafta bittiğinde de her haftanın sonunda mesela cuma günü de o, yani ne yaptın o haftanın gerisinde senin lead'inle ya da işte senin üstündeki patronla onunla oturup tekrar gözden geçiriyorsun. O da bakıyor, ya bunları yapabildim yapamadın falan, işte yardıma ihtiyacın var mı falan diye. Ondan sonra devam eden bir süreç yani.
Dakika birden zaten hem dokümantasyon önemini göstermiş oluyor. İkincisi inisiyatif, yani kişisel inisiyatif.
Aynen.
Bir önemini göstermiş oluyor. Yaparak öğreniyorsun zaten orada ürün kültürünü, yani şirket kültürünü diyeyim.
Kesinlikle, tam söylediğin gibi.
Abi çok teşekkürler.
Rica ederim.
Ayırdın, deneyimlerini paylaştın. Çok keyifliydi. Hani hem seni hem Trivago'yu hem Data Engineering'i konuşmuş olduk. Yeni projende de başarılar.
Çok sağ ol.
En kısa zamanda zaten umarım başarılarını zaten görürüz, dinleriz.
Teşekkürler Eren. Davet için yeniden teşekkürler. Size de bol şans diliyorum. Bundan sonra ben de sizin podcast'ı abone olarak takipte olacağım.
Eyvallah. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.